Ayrım 6.
Diğer taraftan beni öperken çok heyecanlandığını hissediyordum. Meğer sadece uygun zamanı bekliyor, ilk günden üstüme atlamayarak farklı olduğunu göstermeye çalışıyormuş. Bunları ertesi gün yalnız kaldığımızda seviştikten sonra konuştuk. İkimiz de çok rahatlamıştık. Cinsellikte her şey mükemmeldi. Vücutlarımız sıcacık bir uyumu yakalayabilmişti. Hakan iri yarı bir erkek değildi ve bu benim gibi minik bir hatun için çok önemliydi. Seviştim mi, üstümden kamyon mu geçti, ne geçti belli olmadığı zaman çok sinirleniyor, kendimi kullanılmış gibi hissediyordum. Hakan'la sevişmiştim, sıcacık, duygu doluydu. En güzeli de seviştikten sonra konuşabilmemizdi. Onun da aynı şeyleri hissettiğini bilmek, beni beğendiğini bilmek, Çetin yüzünden kaybettiğim güveni tekrar kazanmamı sağladı. Rüyam hala devam ediyor. Hatta her gün daha güzelleşiyordu. Birbirimize yaşadıklarımızı, ailelerimizi, ilişkilerimizi anlatıyor. Zaman geçtikçe daha iyi tanıyor, tanıdıkça daha çok seviyor ve çok uygun bir ikili olduğumuzu düşünüyorduk. Gerçi ilişkilerin başlangıcında hep aynı hataya düşülür. Sadece benzeyen yönler fark edilir. Ama biz gerçekten çok benziyorduk birbirimize. Aynı dili konuşuyorduk. Çevremizdeki insanlarla nasıl olurlarsa olsunlar muhabbete girebiliyor, hemen kendimizi sevdiriyorduk. Bu çok önemliydi. Çünkü böylece nereye gidersek gidelim, evsiz, aç veya içkisiz kalmıyorduk. Hatta harman da kalmıyorduk. Nitekim Timur'un evinden çıktığımızın ilk bir saatinde kasaba harmanlıktan kırılırken biz Hakan'ın daha önceden tanıdığı bir abisine uğrayıp kafamızı kırmıştık. Sonra Timur'la Kargan'ın müzik yaptığı bara gidip içmeye başladık. Sezon dışı olduğu için ortalıkta kimse yoktu. Yerli halkın takıldığı bir iki bar açıktı. Biz de onlardan birine, Kargalarınkine gidip içtik. Ne yapalım? Sonuçta biz her yerde eğlenebiliyorduk. Tek sorun içimizdeki o age anksiyetesiydi. Ne olursa olsun aklımın bir köşesinde hep o vardı. Önce haplara sarıldım. Hakan yanımda olmasaydı herhalde korkunç kötü tripler yaşardım ama Hakan yanımdaydı. Hap tribini beraber atlattık ve kim bilir bilmem kaçıncı kez bir daha hap almayacağıma söz verdim. Sonraki gün kasabanın yerlisi bir abimize harmanlığımızdan bahsedince gece 12'de gelin bir bakalım dedi. Güle oynaya eve dönüp 12'yi beklemeye başladık. Ve tam 12'de adamın evinin önünde hazır bekliyorduk. Vatandaş korkudan Zula'yı evin yarım kilometre uzağına yapmış. Elimizde fenerler dağ tepe aşıp ıssız bir yere geldik. Bir çalının arkasında koca bir kavanoz ot çıkardı. Bir sigara paketi kadarına alıp gerisini yerine koydu. Sonra abimizin evine döndük. Hemen bize bir sigara sardı. Bir çift kağıtlı da yanımıza verdi. Teşekkür edip biraz bozulmuş bir şekilde eve döndük. Koca kavanozdan bize bu kadarını layık görmüştü. Yalnız kalır kalmaz birbirimize şöyle bir baktık ve aynı şeyi düşündüğümüzü anladık. Zulasının yerini tekrar bulabilir misin? Evet, hafızama kazıdım ya sen? Tabii ki, kaçar mı? Ama o gece uslu uslu evde oturduk. Ertesi gün Hakan beni Süleyman abiyle tanıştırdı. Süleyman abi yıllarca Almanya'da çalıştıktan sonra kendini ıssız koyda arazi almış ve rüya gibi bir yer yapmış. Karısı ve kızıyla doğanın bir parçası olarak yaşıyordu. Karısı Almandı ve birkaç özel misafirleri dışında kimseyi evlerine kabul etmiyorlardı. Bir iki biradan sonra Süleyman abi karısının Almanya'da olduğunu, isterse kendisiyle birlikte koya gelebileceğimizi söyledi. Parandeler atarak kabul ettik. Ama büyük bir sorunumuz vardı. Cennet gibi bir yere gidiyorduk ve hiç otumuz yoktu. Acaba o kavanozdan biraz alsak fark eder mi dersin? Yok canım, koca kavanoz, anlamazlar. Bir de Alper'e danışalım dedik. O bizden de deliydi. Hemen bir motor ayarlayıp Hakan'ı arkasına aldı. Yola çıktılar. Yarım saat sonra Hakan yalnız döndü. Kavanozun hepsini boşaltmışlar ve Alper otun çoğunu alıp İzmir'e gitmek için yolda ondan ayrılmış. Biz de birkaç alışveriş yapıp Süleyman abinin arabasına yerleştik. Her şeyimiz tamamdı. Cennet bizi bekliyordu. Yanımızda bir de Oli adında bir Alman vardı. Hava kararmış, kasabadan epeyce uzaklaşmıştık ki araba bize güzel bir sürpriz yaptı. Farlar yanmıyordu. Yol uçurumlarla dolu toprak bir yoldu. Yarıya kadar önümüzden gelen bir jipin arkasına takıldık. Jip bizi bırakınca Oli eline feneri alıp arabanın önünde yürümeye başladı. Kaplumbağa hızıyla gidiyorduk. Bu arada Oli arabadan birasını alıp "Siz uçarsanız birasız kalmayayım" diyerek bize moral veriyordu. Arabayla yolculuğumuz saatler sürdü. En sonunda geldik dediklerinde bir oh çektim ama bu sefer başka bir sürpriz bekliyordu bizi. Yol eve kadar gitmiyor, oldukça dik bir tepeden yürüyerek aşağıya inmemiz gerekiyordu. O karanlıkta o yolu nasıl indik bilmiyorum ama aşağının güzelliği her şeye değerdi. Üç ayrı bina vardı. Biri Süleyman abilerin evi, biri tek odalı sevimli mi sevimli bir evcik, aşağıda da mutfağın ve şöminenin olduğu bir oda. Oldukça otantik ve rahat döşenmiş, dünyanın gürültüsünden uzak bir köşe. Şöminenin önüne kocaman bir bakır tepsi yerleştirilmişti. Tepsinin önünde yüksek ses çıkardığınız zaman titreşimleri vadide yankılanıyor, kulağınızı oldukça mistik seslerle dolduruyordu. Büyülenmiştim. Oli hayatımda gördüğüm en kötü gitarcıydı ama tepsinin önünde çalınca o bile güzel sesler çıkarabiliyordu. Süleyman abi ise çok güzel saz çalıyordu. Biz daha bire joint sarıyorduk. Muhabbet bir ara nasıl olduysa H'e geldi ve Oli'nin 12 senelik iğneci olduğunu öğrendik. 3 senedir bu koyda tertemiz yaşıyormuş. Anlattıkları bana bayağı moral verdi ve kendime güven duymamı sağladı. O yapabildiyse ben de yapabilmeliydim. Hem benim yanımda Hakan da vardı. Sonra kağıt oynadık. Oli bir şişe şampanya kaybetti. Ben de sabah portakal toplayıp portakal suyu yapma cezası aldım. Küçük evde yatacağımızı öğrendiğimde ise çılgına döndüm. Her şey o kadar güzeldi ki kötü bir şey olmasından korkmaya başladım. Sabah 6.30'da uyanıp portakal topladık. Ömrümde ilk kez doğanın bu kadar güzel olduğunu fark ediyordum. Ne de olsa apartman çocuğuydum ve portakal manavdan alınırdı. Portakal suyu ise hazır satılırdı. Portakalların hepsini sıkınca kahvaltı sofrasını hazırladım. Mükemmel bir kahvaltı olacaktı. Nihayet diğerleri de uyandı. Bu sırada hafif bir yağmur başlamıştı ama hava yine o kadar güzeldi ki içeri girmedik ve dışarıda oturmaya karar verdik. Oli de sözünü tutup şampanyayı patlattı. Manzara mükemmeldi, sohbet mükemmeldi, kahvaltı mükemmeldi. Dağlardan küçük çağlayanlar akıyor, topraktan mis gibi bir koku yayılıyordu. Bir gökkuşağı eksikti. Güneş çıkınca rüyamın gökkuşağı eksiğiyle tamamlandı. Bu kadarı da fazlaydı. Kahvaltıdan sonra Hakan'la balık tutmak için kayalıklara gittik. Hava öyle sıcaktı ki ancak tişörtle oturabiliyorduk. Balığı filan unutmuş kayaların üstünde sevişiyorduk ki Süleyman abinin sesini duyduk. Bizi çağırıyordu. İkimizin de aklına aynı şey geldi. Kötü bir şey olmuştu. Ben düşünmeye bile korkuyordum ama Hakan yaz olasını patlattığımız herif geldiyse diyerek en kötü ihtimali dile getirdi ve şu mağaza sevgilim haklı çıktı. Sevimsi serif masaya oturmuş, bizim yaklaşmamızı bekliyordu. Gayet masum bir şekilde, ''Oo siz mi geldiniz, hoş geldiniz?'' falan diyorduk ki Hakan suratına şiddetli bir tokat yedi. Adam zıvanadan çıkmıştı. ''Niye aldınız lan otu? Ben size iyilik yaptım, siz bana böyle mi teşekkür ediyorsunuz, piç kuruları?'' diye bağırmaya başladı. Bir yandan da Hakan'ın üstüne yürüyordu. Biz sadece birazcık alacaktık, Alper hepsini aldı diyemezdik ki. Hakan cebindeki bıçağı çıkarınca ortalık iyice birbirine girdi. Allah'tan Süleyman abi vardı. O olmasaydı herif bizi bir güzel benzetirdi. Süleyman abi araya girip kavganızı gidip başka yerde yapın deyince eşyalarımızı toplayıp adamın peşine düşmek zorunda kaldık. Tepeyi nasıl tırmandığımızı bilmiyorum. Yukarıda taksi bekliyordu. Herif Zula'nın patladığını fark eder etmez taksiye atlayıp peşimize düşmüş. Köyünde çuvallar dolusu otu olduğunu söylüyordu ama bir kavanoz için peşimizden ta cehennemin dibine gelmişti. Taksiye bindik gidiyorduk. Bu dağ başında bizi bir uçurumdan yuvarlasa kimsenin ruhu duymazdı. İyice korkmaya başlamıştım. Neredeyse adamın burnundan çıkan dumanları görebiliyordum. İkimizin de çıtı çıkmıyordu. Kaderimize razı bir şekilde boynumuzu bükmüş oturuyorduk. Derken taksi şoförü gayet yavşak bir şekilde ''Nasıl? Ot iyi miydi bari? Bir de bunu deneyin bakalım.'' diyerek arkaya doğru bir mühür uzattı. Hakan'la birbirimize şöyle bir bakıp çalışmaya başladık. O kağıdı yapıştırıyordu, ben mührü kırıyordum. 5 dakika içinde güzel bir sigara sarmıştık. Artık nereye gittiğimiz önemli değildi. Nasıl olsa nereye gidiyorsak kafamız iyi gidecektik. Neyse ki sigara havadaki gerginliği dağıttı. Herif bile yumuşamıştı. İnatla inkar ediyorduk. Alper'e para vermiştik. Bize bilmediğimiz birinden ot almıştı. Ben en ikna edici sesimle ''Abicim düşünsenize biz manyak mıyız ki sizin bize Zula'yı gösterdiğinizin ertesi günü gidip otu alalım. Diyelim ki aldık İstanbul'a dönerdik buralarda durmazdık.'' diyordum. Adamlar gerçekten neyimize güvenip bu kadar cesur olabildiğimizi anlamıyorlardı. Artık bizim aldığımızdan o kadar emin değillerdi. Neyse fazla üstümüze gelmediler. Biz de otobüse atladığımız gibi İstanbul'a geri döndük. Döner dönmez de sanki çok ara vermişiz gibi koşa koşa H almaya gittik. Artık H'in çekici bir yönü daha vardı. Küçük beyaz paketler sayesinde birbirimizi daha çok seviyor, eve kapanıp günlerce sevişiyorduk. Çok ama çok mutluyduk. Bu arada Hakan'ın erkek kardeşini H yüzünden polis yakalamıştı. Annesi deliye dönmüştü. Karambolde Hakan'ın tekrar başladığını farkında değildi. Altuğ 3 gün karakolda kaldıktan sonra çıktı ve evde kıyamet koptu. Annesi Altuğ'un durumu yüzünden Hakan'ı suçluyordu. Çünkü Hakan esrar içerek, sorumsuz davranarak kardeşine kötü örnek oluyordu. Ayrıca çalışmıyor, hala annesinin eline bakıyordu. Böylece Hakan evden kovulmuş ve tamamıyla bizim eve yerleşmişti. Kocam askerdeydi ama ben başka biriyle yaşıyordum. Bu arada hemen her hafta Çetin'den bir mektup geliyordu. Öyle sevgi dolu mektuplar yazıyordu ki korkunç vicdan azabı duyuyor, bu azabı küçük beyaz paketlerle unutmaya çalışıyordum. Hakan hiç itiraz etmeden bana eşlik ediyordu. Bırakacaktık bırakmasını ama bırakacağımız günü habire erteliyorduk. Hakan'ın annesiyle babası ayrılmışlardı. Babası önceleri büyük bir şirkette çalışıyor, karısına ve çocuklarının gayet rahat yaşamalarını sağlıyormuş. Uzunca bir süre yurt dışında kalmışlar. Hakan cebi dolu, altında araba, bayağı şımarık büyümüş. Sonra babanın işleri bozulunca annesi çocukları alıp adamcağızı terk etmiş. Sonra da annesi ve kardeşiyle birlikte antikacı dükkanı açmış. Görünürde orada çalışıp çocuklarının karnını doyuran fedakar anneyi oynuyordu. Fakat saygı uyandıran görüntüsünün altında bir milletvekilinin metresinden başka bir şey değildi. En kötü yanı da çocukları için çok tehlikeli olan bir zekaya sahip olmasıydı. 10 çocuk daha doğursa onlar da eroinman olurdu. Hakan bir yandan annesinden nefret ediyor, öte yandan ödipal dram yaşıyordu. İşsizdi, tüm işi ben olmuştum ve hiç şikayetçi değildim. Anlaşamadığımız tek nokta onun televizyon seyretmeyi hiç sevmemesiydi sadece. Biz de esrar içip müzik dinliyorduk. Onunla olmayı seviyordum ama şöyle bir düşününce başlangıçta Çetin'le olmayı da sevdiğimi ve daha iyi düşününce de en çok H'le olmayı sevdiğimi fark ediyordum. Sadık kalabildiğim tek sevgilim oydu benim. Sanki üç erkek vardı hayatımda. Üçünden de kopamıyordum. Çetin'le aramızdaki vicdan azabı dışında yılların verdiği bir alışkanlıktı. Hakan'a ise deliler gibi aşıktım. Ama H'e hem aşıktım hem de vazgeçemeyeceğim bir şekilde alışmıştım. Hakan bunu fark etmiş, üçlü ilişkimizi kabullenmişti. H onun da eski bir arkadaşıydı ve senelere rağmen onu unutamadığını biliyordu. Beni ondan kıskanmak hiç aklına gelmiyordu. Kendi dünyamıza kapanmıştık. Ne arkadaş ziyaretlerine ne de barlara gidiyorduk. Zaten Judas'tan başka gidilecek bar da kalmamıştı. Gitarcı kendini yaratanları unutmuş, parası ve ünü olan bir nevi rock sosyetesine hizmet etmeye başlamıştı. Artık bizim paramız orada bira içmeye yetmiyordu. Daha kötüsü bizim ne yapabileceğimiz hiç belli olmuyordu. Orada uslu uslu rock dinleyen, kafa sallayan gençleri rahatsız edebilirdik. Bodyguardlar Alman köpekleri gibi eski elemanları kokularından tanıyor, kapıya bile yaklaştırmıyorlardı. Eski gitarcı hala duruyordu ama oranın da büyüsü kalmamıştı, yeni yetmelerle doluydu. Bu arada H sınır tanımıyor, bütün barlara, kafelere, okullara girebiliyordu. İlk inenden bu yana kim bilir kaç paket H, kaç paket limon tuzu ve enjektör harcamışımdır hesaplayamam. Üstelik bunların pek çoğu son paket, son iğne adını aldılar. Şu anda daktilomun yanında duranın da adı son. Halbuki son sevgilinizi bilemeyeceğiniz gibi son iğnenizi de hiçbir zaman bilemiyorsunuz. Geçen sene bu zamanlar Hakan'ın son sevgilim olduğundan o kadar emindim ki ondan çocuk yapmaya bile karar vermiştim. Planlarımıza göre şu anda Afrika'da bir çiftlikte yaşıyor, bebeğimizi bekliyor olacaktık. Hakan'ın yarı profesyonel bir katil olduğunu nereden bilebilirdim ki? Bir insanın ölüm haberini duymayı daha önce hiç istememiştim ama Hakan'ın ölüm haberinin beni mutlu edeceğini biliyorum. Sevdiğim şiddette ölmesini istiyorum. O da bunu biliyor ve benden kilometrelerce uzakta kalmayı tercih ediyor. Onu unutmaya çalışıyorum ama bana H'den bile daha çok zarar veren bir insanı nasıl unutabilirim bilmiyorum. Bu satırları yazarken olur da biriyle yaşadıklarımı merak eder, ardımda bir iki satır bırakmalıyım diyordum. Bu kadar döküleceğim, en özel yaşanmışlıkları bile anlatabileceğim aklıma gelmiyordu. Ama kontrolü kaybettim işte. Küçük bir eroinmanın kısacık yaşam öyküsü çıktı ortaya. Gerçi hala bilginin ancak yaşanarak kazanabileceğini düşünüyorum ama benim tecrübelerim bir kişiyi bile ilgilendiriyorsa, eğer bir kişi bu satırlardan etkilenip aynı yanlışları yapmayacaksa ben de bu kitabı bitirmeliyim sanırım. En azından ne zaman vuracağımı bilmediğim o son iğnemi birileri bilsin istiyorum. Bütün bunları bugün eve gelirken düşündüm. Bir haftadır Beyoğlu'nda son iğnem için para toplamaya çalışıyordum. Artık Kadıköy'de annemlerle oturuyorum. Şehremini'deki evimi satıp bana şirin bir hapishane satın aldılar. Kendileri de gardiyanlık yapıyorlar. Aylardır yaşamla ölüm oyunlarına yalnız devam ediyorum. Bir süre temiz kalıyorum, sonra küçük bir iğneden bir şey olmaz deyip küçük bir paketçik buluyorum. Nurdan adındaki gariban kızcağızın ölümünden sonra AIDS bulmak çok zorlaştı ve çok pahalandı. Hacı Hüsrev adında bütün illegal hizmetlerin yapıldığı, her cins uyuşturucunun bulunabileceği o hipermarket polisimizin kararlılığı sonucunda kapandı veya yer altına gömüldü. Neler döndüğünü tam olarak bilemiyorum ama benim gibi binlerce cankinin olduğu bu kocaman şehirde radikal bir çözüme gidilmedikçe her zaman AIDS bulunabileceğini biliyorum. Hapishanesiyle, hastanesiyle, önden yandan fotoğraflarım ve parmak izlerimle fişlenmiş, daha doğrusu kaşarlanmış bir cankiyim ben. Hakan'ın candan yardımlarıyla bir seneki ilk iğnemden bugüne çok hızlı bir gelişim yaşadım. İğne cankilik diyorum ve duruyor, kollarıma bakıyorum. Hakan'ın ilk dikkatini çeken şeylerden biri kollarımmış. Kollarımı çok beğendiğini söylüyordu. Şimdi görse gurur duyar herhalde. Görünürde hiç damar kalmadı ve bir sürü morluk ve şişlik yüzünden korkunç görünüyorlar. Onları bu hale getirmek için bayağı uğraştım. Önceleri iğnemi Hakan yaptığı için Hakan'dan sonra kendime iğne yapmayı öğrenmek zorunda kaldım. Deneme yanılma yoluyla bütün damarlarımın içine sıçtım. Hele Hakan'dan ayrılıp İstanbul'a döndüğüm zaman her iğneyi ölmek için yapıyordum. Gecelerim kıpkırmızı olmuştu ve bir türlü ölmüyordum. Hep Hakan'la yaşadığımız günleri hatırlıyor, özlüyor ve Hakan'dan nefret ediyordum. Bir sene boyunca öyle akıl almaz şeyler yaşamıştık ki. Para bulamamaya başlayınca bir takım üç kağıtlar çevirmeye mecbur kaldık. Tedavülden kalkmış, sahte ve değersiz paralar bozduruyor, her gün daha fazla AIDS alıyorduk. İkimiz de insanlara o kadar güven verici görünüyorduk ki bizim için insanları kandırmak çok kolay oluyordu. Yaptığımız tek şey alışveriş yapmaktı. Hem bir sürü ihtiyacımızı karşılıyor hem üstte para alıyorduk. Para kazanmak bu kadar kolay olunca da işin iyice keyfini çıkarıyor, canımız sıkılınca atlayıp şehrin dışına gidiyor, geziyor, para yapıp uçakla geri dönüyorduk. Krizimiz başlamadan Hacı Hüsrev'de torbacının evinde oluyorduk. Bir ara eski eroinmanlardan bir vatandaş bize zenci bir satıcının evini gösterdi. Artık daha kaliteli AIDS kullanıyorduk. Yine böyle zencilerin birinin evinde oturmuş malzeme almak için bekliyorduk ki içeri biri şişman, diğeri zayıf ve uzun saçlı iki vatandaş girdi, alışverişlerini yaptılar. Bir ara zayıf olanın ayakkabılarına takıldım. Bağcıkları yoktu. Ben niye diye düşünürken 8 tane eli silahlı cevap aynı kapıdan aynı anda içeri girdi. Polis. İşte kabusumuz gerçekleşiyordu. Zencileri biraz tartaklayıp hepimizi paketlediler. Alışverişe gelen şişmanın polis, diğerinin de daha önce yakalanmış, bizi bir çizgi için yakalatan adi bir ispiyoncu olduğunu öğrenince ayakkabı bağcıklarının esrarını öğrenmiş oldum. 4 Nijeryalı, 1 Gambiyalı ve 2 Türk parmakların arasındaydık. Ayakkabı bağcıklarımıza kadar almışlardı ama benim cebimdeki küçük AIDS paketini bulamamışlardı. Bu ise bizi ancak 2 gün idare ederdi. Gözaltında krize girecek kadar çok kalmak ölümden beterdi ve maalesef cuma günü yakalandığımız için nöbetçi mahkemeye çıkarılacaktık. Nöbetçi mahkemenin ne zaman olduğunu da niye ise kimse bilmiyordu. Hakan'ın babasını aradık. Sağ olsun adamcağız arar aramaz hemen geldi. Ben bir ara bizimkileri de aradım ve babamın kendi başının çaresine baksın dediğini öğrendim. Kendimi hiç bu kadar kötü hissetmemiştim. Bir katil gibi fotoğraflarımız çekildi, parmak izlerimiz alındı. Ben ağladıkça polisler, merak etmeyin mahkemeden sonra çıkarsınız diyorlardı ama lanet olası mahkemeye bir türlü çıkamıyorduk. 3 gün yarı aç, uykusuz, çökmüş bir şekilde mahkemeyi bekledik. Nihayet mahkemenin kapısına gelmiştik ki zencilerin tercümanı olmadığı için duruşmanın erteleneceğini öğrendik. Buna dayanamazdım. Hakimin odasına dalıp zencilerin Türkçe anlayabildiğini, bizim de yardım edebileceğimizi söyledim. İyi yapmışım, içeri aldılar, ifadelerimizi dinleyip bizi serbest bıraktılar. Yıllardır içerideymişim gibi gökyüzünü özlemiştim. İçerideyken bir daha AIDS almayacağıma yeminler ediyordum ama dışarı çıkar çıkmaz şeytan dürtmeye başladı. Hakan küçük bir iğnenin bizi ne kadar rahatlatacağını anlatmaya başlayınca kendimizi torbacının kapısında bulduk. Yine azıtmıştık. Para bulmanın dışında hiçbir sorunumuz yoktu. İlişkimizi Çetin'e ve ailelere söylemiş, olabileceği kadar meşrulaştırmıştık. Ben Çetin'den boşanır boşanmaz evlenme hayalleri kuruyorduk. Küçük evimizde beyaz paketlerimiz ve kızlarımızla çok mutluyduk. Kızlarımız 5 tane kenevir fidanıydı. Her birinin ayrı bir adı vardı. Onlara gözümüz gibi bakıyor, yaza hazırlanıyorduk. Yazın çalışıp para biriktirecektik. Sonbaharda Afrika'ya gitmeyi ve orada tertemiz bir yaşam kurmayı hayal ediyorduk. Sabırsızlıkla beklediğimiz yaz muhabbetinin sonumuz olacağını bilmiyorduk. Hakan'ın beni ne olursa olsun bırakmayacağını sanıyordum. Çünkü o öyle diyordu. Ben de ona inanıyordum. Halbuki onu tanıyor, ne kadar kolay yalan söyleyebildiğini biliyordum. Ona aşıktım ve inanmak istiyordum. Bilmem kaçıncı kez çantamızı toplayıp yollara düşmüştük. Bu sefer en az 1-2 ay İstanbul'dan uzak kalmayı istiyor, böylece eğitim işini bitirmek kolay olacak sanıyorduk. Eğitimi hep hafife almak yaptığımız en büyük yanlıştı zaten. Hep bırakabileceğimizi sanıyor, bir türlü vazgeçemediğimizi inkar ediyor, gittikçe daha fazla boka battığımızı fark edemiyoruz. Gene aynı pembe gözlüklerle krizi kolayca atlatabiliriz sanıyorduk. Ama krizin daha ilk günü Hakan'la öyle bir kavga ettik ki kavgadan yüzümde pis pis sırıtan bir façayla çıktım. Bu kavga Hakan'ın içimde tükenmeyecek olan sevgisini nefrete dönüştürdü. Ayrıldık. Çok basit değil mi? Hakan'ın bana karşı hisleri birdenbire değişti ve ayrıldık. Yok, bu kadar basit olmadı. Aksine kendimi buna inandırmam çok ama çok zaman aldı. Günlerce kendimi öldürmeye çalıştım, beceremedim. Çünkü düşündükçe bunun Hakan'a bir değer yüklemek anlamına geldiğini anladım. Daha yaşamam gereken bir sürü şey olmalı diyordum ve diğer sevgilim H hala yanımdaydı. O beni terk etmeyecekti. Bense onu istediğim zaman bırakabilirdim. Al aşkını sok gözüne gözüne diyorum ve bu satırlardan ona katil diye haykırıyorum. Çünkü içimdeki kadını ve çocuğu bilerek, isteyerek öldürdü. Onun başına gelen her kötü şey beni mutlu ediyor artık. İçimde korkunç bir nefret var, bastırılamayan bir nefret. Şimdi ise bu nefretten kurtulmam gerekiyor galiba. Çünkü Hakan'la ilgili hangi duygular içinde olursam olayım, bu benim normal hayata dönmemi engelliyor. Ayrıldıktan sonra onu bir kere gördüm. Keşke görmeseydim. Çok çirkindi. Onu eskisi gibi hatırlamamı engelledi bu çirkinlik. Kendini bir bok zannediyordu ve onun böyle zannetmesini ben sağlamıştım. Şimdi bir ceset kadar duygusuz yaşıyorsam, bir kadavra duyarlılığı içindeysem dünyaya karşı bunları ona borçluyum. Bazen kendi kendime git, bir sevgili bul, gez, eğlen falan diyorum ama insanlar gözümde öyle küçülmüşler ki kimseye karşı nefretten başka bir his duyamıyorum. Örneğin şu ressam. Önceleri modellik yapıyor, karşılığında da birkaç kuruş alıyordum. Zamanla o benim için bir arkadaş, ben onun için bir platonik aşk haline geldim. Konuşmaya başladığımızda saatler geçiyor, birbirimizin dilini anlıyorduk. Benim cesetliğimi hep geçici bir dönem olarak görüyor, ereyumman olarak kalmayacağımı söylüyordu. Negatif olma diyordu hep. Negatifliği sanki zorla ben yaratıyormuşum gibi davranıyor, bazen de duymak istemeyeceğim kadar doğru tespitler yapıyordu benim hakkımda. Aşkını her fırsatta söylüyor ama arkadaşlığımı kaybetmemek için mesafeli takılıyordu. Onun evini sığınak olarak kabullenmiştim. Evde sıkılınca doğru oraya gidiyordum. Onun evinde kalırken ey çalmak da kolay oluyordu. İntihardan bahsederken hep ben olurdum. O da benimle dalga geçer, intihar edemeyecek kadar sinirlendirirdi. Bazen şöyle de ölebilirsin, böyle de diye fikirler vermeye başlıyor, bir şekilde beni intihar fikrinden uzaklaştırıyordu. Garbis adında çok zeki bir kedisi vardı. Ressam Ali Kemal'in deyimiyle birlikte çalışıyorlardı. Gerçekten de kedi tamamıyla kendi kafasına göre yaşıyor, evde misafir yoksa canı sıkılıyor, dışarı çıkıp acıktığında geri dönüyordu. İnanılacak gibi değil ama geldiğinde camı tıkırdatıyor, iki kere miyavlayarak gelenin kendisi olduğunu haber veriyordu. Biz de Garbis Bey'i içeri alıp karnını doyuruyorduk. Üstelik tam bir keşti Garbis. Joint içiyorsak gözleri ışıl ışıl, sigara kimdeyse onun kucağına atlıyordu. Biz ilk nefesi kendimiz için, sonraki nefesi Garbis için çekiyor, suratına üflüyorduk. Taklaya gelene kadar sigaranın peşinde dönüp duruyordu. Gene bizimki gibi üflenilen sağlam bir kapısı daha olsa gerek ki bazen 2-3 gün hiç uğramıyordu. Ali Kemal, Garbis ile beni birçok yönden benzeş buluyordu. Kendisini baba, bizi de iki kardeş ilan etmiş, yemek içmek, esrar gibi ihtiyaçlarımızı karşılar olmuştu. Hatta iğnemi tuvaletlerde yapmayayım diye evin yedek anahtarını bana vermişti. Tek odalı evin geleni gideni çoktu ama en çok Sarkis adında eşcinsel arkadaşımız geliyordu. Sarkis'i ben 5-6 senedir, Ali Kemal ise 15-20 senedir tanıyordu. Çok uzun süredir birlikte olmaktan ve Sarkis'in kadınsı davranışlarından olsa gerek artık karı koca gibi olmuşlardı.